Herkese merhaba. Madame Bovary'i okuyoruz. Bugün sayfa 295 ile sayfa 303'ün arasını okuyacağız. Para bulmak için eski eldivenlerini, eski şapkalarını, hurda demirleri satmaya başladı. Hırsla da pazarlık ediyordu. Köylü damarı onu kazanca itiyordu. Sonra şehre yaptığı yolculuklardan, eskicilerden, başkası olmazsa Lirox'un kendisinden mutlaka satın alacağı incik boncuk topluyordu. Deve kuşu tüyleri, Çin porselenleri, sandıklar aldı. Felicit'ten, Kızıl Haç'ın hancısı, Bayan Lefrançais'ten, herkesten, nereden olursa olsun borç alıyordu. En sonunda Barneville'den aldığı parayla 2 senede ödedi. Öbür 1500 frank eriyip bitti. Yeniden borçlandı. Bu hep böylece sürüp gitti. Evet, bazen hesaplar yapmaya çalışıyordu ama o kadar müthiş, aşırı şeyler buluyordu ki inanamıyordu. Bunun üzerine yeniden başlıyordu. Çabucak şaşırıyor, her şeyi olduğu gibi bırakıyor, bir daha da düşünmüyordu. Şimdi ev pek hazindi. Oradan öfkeli satıcıların çıktığı görülüyordu. Onların üzerinde sürünen mendiller vardı. Bertecik'te Bayan Homais'in büyük şaşkınlığına rağmen yırtık çoraplar giyiyordu. Charles çekinerek bir itirazda bulunmak cesareti gösterse de sert bir tavırla bunun kendi hatası olmadığını söylüyordu. Bu öfkeler nedendi? Charles her şeyi onun eski sinir hastalığına bağlıyordu. Onun rahatsızlıklarını kusur gibi gördüğü için kendisine çıkışarak kendini bencillikle suçluyordu. Koşup ona sarılmak istiyordu. Sonra, "Yo, hayır," diyordu. "Canını sıkarım." Olduğu yerde kalıyordu. Akşam yemeğinden sonra Charles bahçede tek başına dolaşıyordu. Berthe'yi dizlerinin üzerine alıyor, tıp gazetesini açıyor, ona okuma öğretmeye çalışıyordu. Tembel çocuk üzgün, iri gözlerini açmakta gecikmiyordu. Ağlamaya başlıyordu. Bunun üzerine Charles onu avutuyordu. Kumun üzerinde dereler yapmak için gidip bahçe kovasıyla su getiriyor ya da çiçek tarlalarına ağaçlar dikmek için kurt bayırlarının dallarını koparıyordu. Bu da uzun otlarla dolu bahçeyi pek fazla bozmuyordu. Lestiboudois ise o kadar çok gündelik borçları vardı ki sonra çocuk üşüyordu. Annesini istiyordu. Charles ona, dadını çağır diyordu. Pekala biliyorsun kızcağızım. Annen kendisini kimsenin rahatsız etmesini istemiyor. Sonbahar başlıyordu. Daha şimdiden yapraklar dökülüyordu. 2 yıl önce Emma'nın hastalandığı zamanki gibi. Bütün bunlar acaba ne zaman bitecekti? Charles iki eli sırtında yürümeye devam ediyordu. Hanım yatak odasındaydı. Oraya kimse çıkmıyordu. Bütün gün uyuşmuş bir halde, doğru dürüst giyinmeden, arada sırada da Rouen'de bir cezaevinin dükkanından aldığı saray buharlarını yaktırarak orada kalıyordu. Gece yanında yatıp uyuyan bu adamı görmemek için bin bir türlü sızlanmalarla en sonunda onu ikinci kata uzaklaştırdı. Sabahlara kadar içinde kanlı olaylarla sefaç sahneleri bulunan pek garip kitaplar okuyordu. Çoğu zaman dehşete kapılıyor, çığlık koparıyordu. Charles koşup geliyordu. Emma, "Ah, çekil git," diyordu. Ya da başka seferler, ihanetin şiddetlendirdiği o içten içe alevle daha kuvvetle yanınca, soluk soluğa heyecan içinde istekle kıvranarak penceresini açıyor, soğuk havayı içine çekiyor, gür saçlarını rüzgarda dağıtıyordu. Yıldızlara bakarak prens aşkları hayal ediyordu. Onu, Leon'u düşünüyordu. O sırada kendisini tatmin eden o buluşmalardan bir tek tanesi için her şeyi verebilirdi. Bunlar onun büyük şenlik günleriydi. Onların şahane olmasını istiyordu. Leon, masrafı tek başına ödeyemediği vakit geri kalanını Emma cömertçe tamamlıyordu. Bu da hemen hemen her defasında böyle oluyordu. Leon ona başka bir yerde de, daha orta halli bir otelde de pekala rahat edebileceklerini anlatmaya uğraştı ama Emma itiraz etti. Bir gün Çantasından altın yaldızlı 6 tane gümüş çay kaşığı çıkardı. Ruo babanın düğün hediyesiydi bunlar. Kendi adına emniyet sahanına götürmesini rica etti. Bu Leo'nun hiç hoşuna gitmemişti ama peki dedi. Kendine söz getirmekten korkuyordu. Sonra konu üzerinde daha iyi düşününce sevgilisinin garip tavırlar takındığını, kendini ondan ayırmak isteyenlerin belki de haksız olmadıklarını anladı. Gerçekten de birisi annesine onun evli bir kadınla sefahate daldığını haber vermek üzere imzasız uzun bir mektup yollamıştı. Zavallı hanımcağız da hemen karşısında ailelerin ezeli korkuluğunu, yani aşkın derinliklerinde hayali olarak yaşayan o zararlı, belli belirsiz yaratığı, yoldan çıkaran cazibeli kadını, canavarı görerek oğlunun yanında çalıştığı avukat Dubocage'e mektup yazdı. O da bu olayda kusursuz davrandı. Leo'nun gözlerini açmak, uçurumu haber vermek isteyerek onu 3 çeyrek saat alıkoydu. Böyle bir macera ileride müessesesine zarar verebilirmiş. Kadınla ilgisini kesmesini rica etti. Bu fedakarlığı kendi iyiliği için yapmıyorsa bile hiç olmazsa Dubocage için yapsınmış. Leon da en sonunda Emma'yı bir daha görmeyeceğine yemin etmişti. Şimdi bu kadının onu daha kim bilir ne sıkıntılara ne öğütler dinlemeye, üstelik sabahları soba başında toplanan arkadaşların alaylarıyla karşılamaya katlanmak zorunda bırakacağını düşündükçe verdiği sözü tutmadığı için kendine kızıyordu. Yakında yazıhanenin baş katibi olacaktı. Ciddi olmanın tam zamanıydı. Onun için içkiden, taşkın duygulardan, hayallerden vazgeçiyordu. Çünkü her kasabalı gençliğinin ateşi içinde bir gün, bir dakika bile olsa kendini sonsuz ihtiraslara, büyük işlere yetenekli sanmıştır. En basit bir Hovarda sultanları hayal eder. Her noterin içinde bir şairin kırıntıları vardır. Emma birdenbire göğsünün üzerine kapanıp hıçkırarak ağlamaya başlayınca Leon artık sıkılıyordu. Kalbi de müziğe ancak belirli ölçüde dayanabilen kimseler gibi artık inceliklerini ayırt edemediği bir aşkın gürültüsünde uyukluyordu. Birbirini elde etmenin göz kamaştırıcı bir heyecanı vardır ki ihtirasın zevkini büsbütün artırır. Onlar bu zevki tadamayacak kadar birbirlerini tanıyorlardı artık. Erkeğin kendisinden bıktığı ölçüde kadın da ondan usanmıştı. Evliliğin bütün yavanlıklarını bu yasak aşka da buluyordu. Yalnız ondan nasıl kurtulmalı, onu başından nasıl savmalı? Sonra böyle bir mutluluğun alçaklığından, hakarete uğradığını istediği kadar anlamış olsun, ya alışkanlıktan ya da ahlak bozukluğundan gene de ona dört elle sarılıyor. Ona her gün biraz daha çılgınca yapışarak mutluluğunu daha büyük görme uğruna tüketiyordu. Gerçekleşmeyen umutlarından dolayı sanki ihanet etmiş gibi Leon'u suçluyordu. Hatta madem ki kendisinin buna karar vermeye cesareti yoktu, ayrılıklarına yol açacak bir felaket olmasını diliyordu. Yalnız gene de bir kadının dostuna mektup yazması gerektiği düşüncesine uyarak ona aşk mektupları yazmaya devam ediyordu. Yazarken bir başka adamı, en şiddetli hatıralarının, en güzel kitaplarının, en kuvvetli isteklerinin, özlemlerinin yarattığı bir hayali görüyordu. Bu hayal sonunda o kadar gerçek, ulaşılabilir hale geliyordu ki karşısında hayranlıkla heyecanlanıyordu. Gel gelelim o niteliklerinin bolluğu altında bir tanrı gibi öylesine kayboluyordu ki onu açıkça gözünün önüne getiremiyordu. Bu hayal balkonlarda çiçeklerin soluğu altında, ay ışığı içinde, ipek asma merdivenlerin sallandığı mavimtırak ülkede yaşıyordu. Emma onu yanındaymış gibi görüyordu. Gelecek, onu bir öpüşle alıp götürecekti. Sonra bitkin bir halde kesin bir yenilgiye uğruyordu. Çünkü bu belirsiz aşk hamleleri onu en büyük sefaletlerden daha çok yoruyordu. Emma artık ardı arkası kesilmez genel bir bitkinlik duyuyordu. Çoğu zaman ödeme kağıtları, damgalı kağıtlar geliyor. Onlara şöyle bir bakıp bırakıyordu. Artık hiç yaşamamak ya da durmadan uyumak istiyordu. Büyük Pehriz'in üçüncü perşembesi Yonville'e dönmedi. Gece maskeli baloya gitti. Kadife bir pantolonla kırmızı çoraplar giydi. Başına kurdeleli bir peruka geçirdi. Kulağının üzerine de bir şeytan feneri sallandırdı. Trombonların çılgın gürültüsüyle bütün gece zıpladı. Çevresinde halka oluyorlardı. Sabahleyin de kendini tiyatronun sütunlu cephesinde balo dönüşü ziyafetine gitmekten söz eden Leon'un arkadaşları, gemi hamalı ya da gemici kıyafetindeki 5-6 maskeli arasında buldu. Çevredeki kahveler doluydu. Rıhtımda son derece aşağılık bir lokanta buldular. Lokantacı onlara dördüncü katta bir oda açtı. Erkekler bir köşede hiç şüphesiz masraf konusunda tartışarak fısıldaştılar. Bir noter katibi, iki tıbbi öğrencisi, bir de tüccar katibi vardı. Emma için ne güzel bir ortam. Kadınlara gelince seslerinden Emma onların hemen hemen hepsinin en aşağı dereceden olduklarını fark etti. O zaman korktu. Sandalyesini geri çekti. Gözlerini önüne indirdi. Öbürleri yemeye başladılar. O yemedi. Yüzü ateş gibi yanıyor. Göz kapakları iğneleniyor. Derisi buz gibi üşüyordu. Kafasında hala dans eden binlerce ayağın sesini duyar gibiydi. Sonra sıcak şarapla yaprak sigaralarının kokusu başını döndürdü. Bayılıyordu. Pencerenin önüne götürdüler. Güneş doğmaya başlıyordu. Kızıl renkli büyük bir leke St. Catherine yönünde soluk gökyüzünde gittikçe genişliyordu. Çayın mosmor suları rüzgarda ürperiyordu. Köprülerin üzerinde hiç kimse yoktu. Sokak fenerleri sönüyordu. Emma kendine geldi. Dadısının odasında uyuyan Bertie'yi düşünmeye başladı. Bu sırada uzun demir çubuklarla dolu bir araba, evlerin duvarlarını kulakları sağır edici madeni bir titreşimle sarsarak geçti. Emma birdenbire sıvışıverdi. Balo kıyafetini çıkardı. Leon'a artık gitmesi gerektiğini söyledi. En sonunda Bloch Oteli'nde yalnız kaldı. Her şey kendisi bile artık dayanılmaz bir hale almıştı. Bir kuş gibi kaçarak gidip bir yerlerde, çok uzaklarda, lekesiz boşluklarda gençleşmek istiyordu. Dışarı çıktı. Bulvarı, alanı, bahçelere yukarıdan bakan bir yerdeki açıklık bir sokağa kadar dış mahalleyi aştı. Hızlı yürüyordu. Açık hava sinirlerini yatıştırıyordu. Yavaş yavaş kalabalığın yüzleri, maskeler, kadriller, avizeler, sabahki yemek, o kadınlar, hepsi dağılan sisler gibi kayboluyordu. Daha sonra Kızıl Haç Hanı'na dönünce ikinci katta içinde Neste Kulesi'nin resimleri bulunan küçük odadaki karyolanın üzerine kendini attı. Akşam saat 4'te Hivert onu uyandırdı. Evine döner dönmez Felicit ona saatin arkasında duran kurşuni bir kağıdı gösterdi. Emma okudu. Bir hükmün uygulanması konusunda ilan. Hangi hüküm? Gerçekten de bir gün önce tanımadığı bir başka kağıt getirmişlerdi. Onun için şu kelimelere pek şaştı. Kral, kanun, adalet adına Madame Bovary'e mahkeme bildirisi. Birkaç satır atladı. Gözüne şunlar çarptı. 24 saat içinde nasıl yani? 8.000 frankın hepsini ödemek. Daha aşağıda her türlü adli yoldan özellikle mobilya ve eşyaların haczi yazıyordu. Ne yapmalı acaba? 24 saat sonra olacaktı bunlar. Yani yarın. Mutlaka Leroux yine onu korkutmak istiyordu. Çünkü birdenbire onun bütün düzenlerini, lütufkarlıklarının amacını anlayıverdi. Ona biraz güven veren de miktarın pek aşırı oluşuydu. Böyle düşünüyordu ama gerçekte öteberi alarak, hiç para ödemeyerek, ödünç isteyerek, senetler imzalayarak, sonra her yeni vadede kabaran bu senetleri yenileyerek en sonunda Leroux Efendi'ye spekülasyonları için sabırsızlıkla beklediği bir sermaye hazırlamıştı. Hiç endişe duymadan rahat bir halle adamın dükkanına gitti. Başıma gelenleri biliyor musunuz? Hiç şüphesiz. Bu bir şaka. Hayır. Nasıl şey öyle? Adam ağır ağır döndü. Kollarını kavuşturarak. Yüzyılların sonuna kadar Tanrı aşkına sizin bankeriniz olacağımı mı sandınız hanımcığım? Dedi. Benim de verdiklerimi geri almam gerekir. İnsaflı olalım. Emma borcun miktarı üzerinde itirazda bulundu. Aa bana ne? Mahkeme kabul etti. Verilmiş bir hüküm var. Onu size bildirdiler. Zaten söz konusu olan ben değilim ki. Bunları Winchard yaptı. Acaba siz bir şeyler yapamaz mıydınız? Yo, hiçbir şey yapamazdım. Ama düşünün bir kere. Emma ne söylediğini bilmez bir hale geldi. Hiçbir şeyden haberi olmamıştı. Pek gafil avlanmıştı. Lurox alayla selam verir gibi yaptı. Kabahat kimde? Ben burada durup dinlenmeden çalışıp çabalarken siz hoşça vakit geçiriyordunuz. Yo, ahlak dersi istemez. Adam, ahlak dersinin hiçbir zaman zararı olmaz diye karşılık verdi. Emma korkakça davrandı. Ona yalvardı. Hatta o bembeyaz, incecik elini, o güzel elini satıcının dizlerinin üzerine dayadı. Bırakın beni canım. Beni baştan çıkarmaya uğraşır gibisiniz. Emma, siz bir sefilsiniz diye haykırdı. Adam gülerek, oh oh maşallah. Ne kadar da rahatça konuşuyorsunuz, dedi. Sizin ne biçim bir insan olduğunuzu ortalığa yayacağım. Kocama söyleyeceğim. Peki, ben de kocanıza bir şey gösteririm. Lurox kasasından Winchart'ın senetini kırdığı zaman Emma'nın ona verdiği 1800 franklık makbuzu çıkardı. O zavallı adamcağızın sizin şu hırsızlığınızı anlamayacağını mı sanıyorsunuz? Emma bir balyoz yiyerek ezilmişten daha beter. Ölesiye tepelenmiş gibi yığıldı. Lirox, ya bunu ona gösteririm. Gösteririm ya diyerek pencereyle yazı masası arasında geziniyordu. Daha sonra kadına yaklaşarak tatlı bir sesle "Hoş bir şey değil biliyorum ama" dedi. "En sonunda kimse bu yüzden ölmemiştir. Madem ki paramı geri vermeniz için bu tek yoldur, yapacak bir şey yok." Emma kıvranarak, "Peki ama parayı nereden bulacağım?" dedi. "Adam sen de. Sizin gibi insanın dostları olduktan sonra." Adam bunları söylerken öyle çok şeyler bilen, öylesine korkunç bir şekilde baktı ki Emma iliklerine kadar ürperdi. "Size söz veriyorum, senet de imzalarım," dedi. "Sizin imzalarınızdan bıktım. Gene bir şeyler satarım." Adam omuzlarını silkerek, "Hadi canım," dedi. "Hiçbir şeyiniz yok ki." Sonra dükkana açılan küçük pencereden bağırdı. "Enet, 14 numaranın 3 parça kumaşını unutma." Hizmetçi kız göründü. Emma anladı. İşlemi durdurmak için ne kadar para gerektiğini sordu. "Artık işten geçti." Ama size bu binlerce frank borcun dörtte birini, üçte birini, hemen hemen hepsini getirsem? Yo, hayır, faydasız artık. Adam onu yavaşça merdivene doğru itiyordu. Yalvarırım size Bay Lirox, birkaç gün daha. Hadi bakalım, bu iyi. Şimdi de gözyaşları. Beni perişan ediyorsunuz. Lirox, umurumda da değil, dedi. Evet, bugünkü bölümü bitirdik. Geçenki bölümde söylediklerim esasında şimdi gerçekleşmiş oldu. Hani adam parayı alamayacağını bile bile hala borç veriyor diye eleştirmiştim. Yani yazar beni haksız çıkarttı. Biraz erken davranmışım. Veya Lurox biraz geç davrandı. Roman karakteri. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.